Ayrım 21, Peygamberden Sonra, Leslie Hazelton, sayfa 199. Bölüm 14. Çöldeki cesetleri Şimr'in istediği gibi kurtlar ve sırtlanlar yemediler. Onlar oradan ayrılınca yakındaki bir köyden gelen köylüler başsız cenazeleri gömdüler ve mezarlarına işaret koydular. 4 yıl sonra hacılar, şimdi her yıl giden milyonlarca hacının öncüleri, katliamın yıl dönümünde oraya gitmeye başladılar ve Kerbela'daki mezarlığa imtihan ve keder yeri adını verdiler. Yaşananların hikayesi çok geniş bir alana yayıldığı için Hüseyin'in başı her yere gömülmüş olabilir. Bazıları kesik başı Şam'daki büyük caminin doğu duvarı yanına, bazıları Kahire'de El-Azhar camisi ana girişi yakınındaki türbede gömülü olduğunu, bazıları da korunması için Azerbaycan'a kaçırıldığını söylerler. Kesik başın Kerbela'ya geri götürüldüğünü söyleyenler de olmuştur. Fakat onun fiziksel varlığından ziyade geriye kalan anlatılan hikaye önemlidir. Ve onu anlatanlar o olaydan sağ kurtulan kadınlar, kızlar ve bir erkek çocuktur. Hüseyin'in yetişme çağındaki delikanlı oğlu Ali Zeynel abidin hiçbir zaman çatışmaya girmedi. Yakınları ve sonunda babası da savaşmak için kamptan ayrıldığı zaman delikanlı kadınların çadırında ateşler ve çaresizlik içinde yatağında kıvranıp durdu. Şimr'in askerleri kadınların çadırını bastığı zaman hasta çocuk da kolay bir hedefti ve halası Hüseyin'in kız kardeşi Zeynep olmasa onu da öldüreceklerdi. Hüseyin son gecesinde kız kardeşine cesaretini sakın şeytana kaptırma demişti ve kadın o düşman saldırısında cesaretini gösterdi. Yeğeninin üzerine kapandı ve Şimr'e meydan okuyarak yeğenini öldürmek istiyorsa önce onu öldürmesi gerektiğini söyledi. ''Onu öldürmek istiyorsan beni de onunla beraber öldür.'' dedi. Şimr bile Hazreti Peygamber'in torununu soğukkanlılıkla öldüremeyeceğini anladı ve çocuğun da kadınlarla beraber esir alınmasını emretti. Ama Zeynep Hüseyin'in sağ kalan tek oğlunu kurtarmaktan fazlasını yapacak, Kerbela olayının anısını da canlı tutacak, koruyacaktı. Yırtılan elbisesiyle zincirlenerek başı açık olarak götürülürken söylediği üzüntülü sözler yüzyıllar boyunca İslam'ın zihnine kazınacak, hiçbir zaman unutulmayacaktı. Zeynep, ey Hazreti Muhammed, Hazreti Muhammed, cennetin melekleri kutsasın seni diye feryat etti. Hüseyin açıkta her yeri kesilmiş yerde yatıyor. Ey Hazreti Muhammed, kızların esir alındı, torunların öldürüldü ve doğu rüzgarı toz savuruyor onların üzerine. Irak'ta hiç kimseye o doğu rüzgarının neler getirdiğini söylemeye gerek yoktu. Kör edici bir toz, kum tutmasıydı, imtihan ve kederin nefesiydi o rüzgar. Zeynep'in feryatlarını duyunca Şimr'in askerleri bile yaptıklarına pişman oldular ve en azından içlerinden bazıları bunu açıkça söylediler. Askerlerden biri, aman Allah'ım, kadın dost düşman herkesi ağlattı diye konuştu. Ama askerler ağladılarsa bile emirlere itaat ettiler. Ubeydullah esirleri Kufa sokaklarında dolaştırıp aşağıladı ve sonra da kesik başlarla birlikte Şam'a Halife Yezid'e gönderdi. Bazılarına göre Hüseyin'in yerde duran kesik başını bastonuyla dürtüp yuvarlayan ve gülen adam Ubaydullah değil, Yezid idi. Ama bazıları da Zeynep orada ondan hesap soracağı için vicdanını dinleyen Yezid'in aşırıya kaçtıklarını düşünüp Ubaydullah ve Şimr'e kızdığını söylediler. Zincirler, yırtılmış elbiseler, Kufa'dan başlayan, çölün tozlu kumlarında yapılan uzun ve yorucu yolculuk önemli değildi Zeynep için. Ümeyye, yani Emevi halifesinin önünde onuruyla durdu ve herkesin içinde azarladı onu. Sen, senin baban ve deden, babam Ali'nin, kardeşim Hüseyin'in ve dedem Hazreti Muhammed'in önünde eğildiniz, onlara bağlılık sözü verdiniz, inandınız diye konuştu. Ama sonra haksızca onlara saldırdınız, kötülediniz onları ve inancınıza karşı geldiniz. Yezid onun karşısında ezildi, ağladı. Eğer ben orada olsaydım Hüseyin ölmezdi diyerek yemin etti ve esirlere onurlu misafirler gibi davranılmasını emretti. Kerbela sonrası 40. günde Şiiler o güne Arbain ya da 40 olarak anarlar. Yezid esir kadınlara ve sağ kalan erkek çocuğa koruma sözü verdi ve onları bir koruma birliğiyle beraber Medine'ye gönderdi. Yezid belki de bazılarına göre Muaviye'nin ölmeden önce ona söylediği "Hüseyin'i yensen bile affet çünkü onun hakkı büyüktür" uyarısını hatırladı. Yezid Şiiler tarafından yerilmekle kalmadı, Sünniler tarafından da iyi bir insan olarak anılmadı. Kerbela'dan 3 yıl sonra Ayşe'nin bahtsız akrabası Zübeyr'in oğlunun liderliğinde isyan etmiş olan Mekke'yi almak üzere kuşatmak üzereyken öldüğünde pek fazla insan üzülmedi. Onun ölümünden 6 ay sonra 13 yaşındaki oğlu ölünce üzülen insan sayısı daha da azdı. Ondan sonra halife olduğunu ilan eden ikinci kuzeni Marva'nın ölümüne kimsenin üzülmediğini söylemek de yanlış olmaz. Osman ve Ali'nin halifelikleri döneminde oynanan birçok oyunun gerisinde rol almış olan Marvan, uzun zamandır beklediği iktidarı sonunda ele geçirdi. Ama tahtta pek uzun zaman oturamadı. İktidarının ilk yılında karısı tarafından boğularak öldürüldü. O süreçte Kerbela faktörü de gittikçe güç kazanıyordu. 7. yüzyılda sağ kalanların anlattığı hikaye sonraki kuşaklara geçmekle kalmayacak, gittikçe güçlenecek ve 20. yüzyılda yeniden hayat bulacaktı. 1979 İran devriminin entelektüel temelinin atılmasında rolü olan karizmatik konuşmacı Ali Şariat'ı bir konuşmasında din insanların hayatında aykırı, çelişkili roller oynayan şaşırtıcı bir fenomendir dedi. Din tahrip edebilir, hayat verebilir, uyutabilir ya da uyandırabilir, esir edebilir ya da özgür kılabilir, uysallık ya da isyan üretebilir. Hümeyni onu çok iyi anladı. Şeriati gibi Ayetullah da Kerbela'nın muazzam yüklü bir simge, duygusal, sosyal ve siyasi önemi olan derin bir kuyu olduğunu, zamana ve koşullara göre sonsuz bir şekilde adapte edilebileceğini anladı. Cezaevleri işkence ve infaz korkusu altında şah rejimine karşı başlatılan muhalefet ortamında din protestolar ve direnişler için bir şemsiye dili olabilirdi. Kerbela hikayesi bunun için mükemmel bir araçtı. Hikayenin konusu her zamanki sosyal ve ekonomik bölünme hatlarını aşmış, din adamları ve laik entelektüeller, liberaller ve tutucular, kent Marksistleri ve geleneklere bağlı köylüler arasında yankılanıyordu. Kasım 1978'de ve o yıl 11 Aralık gününe denk gelen Aşure'de geleneksel yürüyüşler güçlü bir siyasi silaha dönüştürüldü. Ve Fransa'da sürgünde olan Hümeyni, zulüm görenlerin zalimlerden intikam alacağı gün bırakın Aşure'nin kanlı bayrakları, gelecek günün işareti olarak mümkün olan her yerde dalgalansın diye yazdı. Şah baskı altında sıkı yönetimi 2 gün için kaldırdı ve milyonlarca İranlı Hümeyni'nin çağrısına cevap verdi ve sokaklarda bu kez ritüel haykırış olan Yezid'e ölüm diye değil de Şah'a ölüm diye bağırdılar. 40 gün sonra Arbain'de Hümeyni yine Kerbela faktörünü kullandı. Sokaklarda Şah'ın askerleri tarafından öldürülen insanlarla 1400 yıl önce Yezid'in askerleri tarafından öldürülenleri kıyasladı. "Şehitlerimizin kanları sanki Kerbela şehitlerinin kanlarının bir devamı gibi" diye yazdı. O gün büyük yürüyüşler organize etmek dinsel ve ulusal görevimizdir. Sıkı yönetim yeniden kondu ama Kerbela hikayesi yine kitleleri bir araya getirdi ve Şah'ın güvenlik güçleri yeniden halkın üzerine ateş açıp yeni şehitler yarattılar. O ayın sonunda Şah ülkesini terk etti. Devrim başarılı oldu ama çoğunluk bunun intikam duygusuyla gerçekleştiğine inandı. 2 ay sonra İslam Cumhuriyeti ilan edildi ve Hümeyni de kendisini ulu lider olarak açıkladı. Liberal Müslümanlar ve laik entelektüeller o zaman ateşlenmesine yardımcı oldukları dinsel çabanın diğer yüzünü keşfettiler. Devrim yerine teokrasiye, özgürlük ve adaletle İslam diktatörlüğüne bıraktı. Devrimi destekleyen binlerce laik ve liberal eylemci hapse atıldı, idam edildi. Kadınlar örtündü, Tahran sokaklarında ellerinde hafif makineli tüfeklerle koşan ve kendilerine Zeynep'in komandoları diyen genç kadınlara daha geleneksel görevler verildi. Şeriati öğretilerinin birçoğunun İslam karşıtı olduğu ilan edildi ve bir zamanlar Hümeyni gibi posterlerden pullara kadar her yerde görülen resimleri ortadan kayboldu. Kerbela hikayesi hala kullanılıyordu ama artık daha kararlı bir hileli yönlendirme ile yapılıyordu bu iş. 1980'lerde yaşanan İran-Irak Savaşı'nda binlerce İranlı gence başlarına takmaları için üzerinde Kerbela yazan bantlar verildi ve bunlar canlı mayın taramacı olarak araziye gönderildi. Pek çoğu Irak'ta İran askerlerinin yolunu açmak için mayın tarlalarına girip öldüler ve bunu yaparken şehit olup cennete gideceklerine inandılar. Cephedeki askerlere şehitlik ilhamı vermek için acıklı ağlatıcı Kerbela şarkıları söyleyen şarkıcılar gönderildi ve bunların en ünlüsü Hümeyni Bülbülü idi. Hümeyni Kerbela faktörü sayesinde iktidara geldi. Sonra onu kontrolüne aldı ve şeriatinin uyardığı gibi bir uysallık ve itaat aleti haline getirdi. Fakat Kerbela'nın yeni kanıtlanan gücü doğduğu yer olan Irak'ta o kadar da kolay kontrol edilemeyecek, çok geçmeden sadece geçmişle şimdiki zamanı değil geleceği de bağlayacaktı. Hüseyin'in sadece bir oğlu sağ kalmıştı ama Şiiler için yeterliydi bu. Sağ kalan oğul Şii dünyasının her yerinde, resimlerde Hazreti Ali'nin arkasında V şeklinde otururken görülen 12 imamın dördüncüsü olacaktı. İmamlık babadan oğula geçiyordu ve onların hepsi de ruhani bilgilere sahip ve erdemli kişilerdi. Ve Şii inancına göre Kerbela'dan sonra imamların hepsi de önce Ümeyye halifeleri, sonra da onları izlemiş olan Abbasiler tarafından zehirlendiler. Sadece 12. imam sağ kaldı ve onun yüzü de posterlerde kapandı, gösterilmedi. Onun yüzünün olması gereken nokta sanki kutsallığın parıltısı göz kamaştıracakmış gibi beyaz bir leke halinde bırakılmıştır. Aslında 4., 5. ve 6. imamın, Hüseyin'in sağ kalan oğlu, torunu ve torununun oğlu, Şii teolojisinin temelini atmış olan Cafer el-Sadık, Medine'de uzun ömürlü bir yaşam sürdükleri de rivayet edilir. Zehirlenerek öldürüldükleri konusu da kayıtlara dayanmaktan ziyade bir inanç meselesidir. Fakat ortada bir gerçek vardır. Abbasiler iktidara geldikten sonra Şii imamların ömür beklentisi oldukça azalmıştır. Abbasiler Kerbela'dan 70 yıl sonra Ümeyye'leri yani Emevileri kovdular ve halifeliği Suriye'den Irak'a geri getirdiler. Ve 762'de Dicle kıyısında yeni ve güzel bir başkent kurdular. Düzgün bir daire şeklinde inşa edilen şehre Medinat es-Salam, barış şehri adını verdiler. Ama şehir çok geçmeden Pers dilinde cennet armağanı anlamına gelen Bağdat adını aldı. 8. yüzyıl sonlarında ünlü halife Harun el-Reşid zamanında Müslüman İmparatorluğu İspanya'dan Hindistan'a kadar çok geniş bir alana yayıldı ve Bağdat sanat ve ilim alanında olağanüstü gelişen bir merkez halini aldı. Matematikte büyük ilerlemeler kaydedildi. Aslında algebra yani cebir kelimesi Arapçadan gelir. Özellikle hikayelerine bakılırsa Harun el-Reşid döneminde yazıldığı söylenen ünlü Binbir Gece eseriyle edebiyat çalışmaları da gelişti. Ayrıntılı hikayeler toplandı, derlendi ve bu kitap da bu derlemelerden biri temel alınarak yazıldı. Fakat tüm bunlar için Şiiler yüksek bedel ödediler. Abbasiler Hazreti Muhammed'in amcası Abbas'ın soyundan geldiklerini söylediler ve Şii desteğiyle iktidarı ele geçirdiler. Tam olarak Ehlibeyt olmasalar bile ona çok uzak olmadıklarını söylüyorlardı. Fakat Abbasiler iktidara gelince Şiileri umursamadılar ve Şiiler de ihanete uğradıklarını hissettiler ve bu ihanete nasıl karşılık vereceklerini düşünerek bölündüler. Daha aktif Abbasi karşıtı olanlar arasında isimlerini Yemen'den alan Zaydiler vardı ve onlar 7. imamdan sonra imamlığın sona erdiğini söylüyorlardı. İsmaililer ise önce imamlığın 5.'den sonra bittiğine inandılar ve iktidarı ele geçirmeye çalıştılar. İsmaililerin bir kolu Fatımi Hanedanı'nı kurdu, Kahire şehrini inşa etti ve Mısır'da 10. yüzyıldan 12. yüzyıla kadar iktidarını sürdürdü. bir diğer kolu da Ağa Han'ın emrinde yaşadı. Fakat Şiilerin büyük çoğunluğu sonunda 12 imam inancını benimsedi ve onlara uydu. Sünni halifelere karşı çıkmak yerine dinsel bağlılığa ve ibadete odaklandılar. Hüseyin'den sonra bütün imamlar siyasetin dışında kaldılar. Kendilerini dinsel çalışmalara verdiler. Ama Ümeyye'ler Medine'de sessiz kaldıkları sürece onları görmezden gelirken Abbasiler onların varlığını bir tehdit olarak gördüler. Onların doğrudan Hazreti Muhammed'in soyundan gelmeleri Abbasilerin liderlik talepleriyle tezat oluşturuyordu. Yani onlara göre imamlar potansiyel bir direniş ve isyana teşvik kaynağı olabilirlerdi. Bu nedenle Ümeyye'ler onları Medine'de bıraktıkları halde Abbasiler daha yakına getirdiler. Aslında 7. imamdan itibaren her biri Irak'a getirildi, ya hapse atıldı ya da ev hapsinde tutuldu. Ve bu durumda zehirlenmiş olmaları olasılığı da yüksektir. İmamların mezarları üzerine batıkların aklını karıştıran altın yaldızlı kubbeleriyle türbeler inşa edildi. Hacıların en çok ziyaret ettiği kutsal yerler Hazreti Ali'nin Necef'teki ve Hüseyin ile üvey kardeşi Abbas'ın Kerbela'daki türbeleridir. Ama diğer türbeler de onlar kadar kutsal sayılır. 7. ve 9. imamların türbeleri Bağdat'ta Kadimiyadadır. İran'da Maşhat şehrindeki İmam Rıza Türbesi 8. imamın mezarı üzerine inşa edilmiştir. 10. ve 11. imamların Askariya Türbesi ise Bağdat'ın 60 mil kuzeyinde Dicle Nehri kıyısında Samarra'dadır. Askariye Türbesi'nin adı orada gömülmüş olan iki imamın kaderini şifreler. Bu isim askeri bir garnizondan gelir ve Samarra gerçekten askeri bir bölgeydi. Yani Abbasi Hanedanı'nın pentagonu gibi bir yerdi. 10. ve 11. imamlar orada ev hapsinde tutuldular ve Askariye yani kampta tutulanlar olarak bilindiler. Fakat Askariye Türbesi'nin Şiilerdeki önemi daha da büyüktür. Çünkü onlara göre 12. imam Samarra garnizonunda doğmuştur. Fatıma ve Hazreti Ali yoluyla doğrudan Hazreti Muhammed soyundan gelen son varistir o. Şii ana görüşünün Mesih'e ait merkezi kişidir. 12. imamın doğumu her yıl Noel gecesinin Şii eşiti gibi görülen törenlerle kutlanır. Aşure'nin mutlu bir karşıtıdır bu kutlama. O geceye arzular ve dualar gecesi denir. Evlere balonlar asılır, renkli lambalar yakılır. Davullar çalınıp şarkılar söylenir, dans edilir. Sokaklara konfetiler, şekerler atılır ve havai fişekler fırlatılır. Sanki o gece herkesin isteği yerine gelir, duası kabul edilir ve bu nedenle dindar Şiiler 12. imamın doğduğu Samarra'ya değil, bir yanında Hüseyin, diğer yanında Hazreti İsa birlikte döneceğine inandıkları Kerbela'ya giderler. 12. imamın adı Muhammed el-Mehdi'dir, yani mükemmel rehberlik eden. Ona başka isimler de verilir. El-Kaim, yani yükselen, Sahip el-Zaman, yani çağların sahibi ve El-Muntazar yani beklenen kişi bunlardan bazılarıdır. Ama o daha ziyade Mehdi adıyla bilinir. Rivayete göre Mesih 11. imamla Bizans İmparatorluğu'nun esir kız torununun gizli evliliğinden doğmuş ama Abbasiler onu da zehirlemesin diye doğumu gizli tutulmuştur. Fakat o daha 5 yaşındayken 872 yılında babası ölünce onu daha iyi saklamak gerekti. Ve yine Şii inancına göre Mehdi o yıl seleflerinin akıbetine uğramamak için Samarra'nın altındaki mağaraya indi. Mehdi mağarada ölmedi ama graiba yani gizleme haline girdi. Ruhani anlamda mükemmel bir tercümedir bu. Astronomiden gelir. Bir gezegenin diğerinin önüne geçip onu saklaması demektir. Güneş ya da ay tutulması da bir gizlemedir. Işık kaynağı gizlenir ama ışığı önünü kapayanın kenarlarından sızar. Ama graibaya basitçe saklama demek daha doğru olur ve bu nedenle Mehdi'ye çoğu zaman saklanmış imam da denir. Saklanma sürekli değildir, geçici bir süreçtir. Dünyadan yok olmak yerine varlığın askıya alınmasıdır ve şimdiye kadar 1000 yıldan fazla sürmüştür. Mehdi kıyamet gününde yeniden kendini gösterecek, yeni bir barış, adalet ve kötülüğün yenilgisi haberiyle yeni bir çağ başlatacaktır. Onun dönüş zamanı da bilinmektedir. Hüseyin'in Kerbela'da öldürüldüğü gün, Muharrem ayının 10. günüdür o gün. Ama yılı bilinmez. Bilinmediği için de hep yakında olacak diye beklenir ve özellikle karışıklık zamanlarında bu beklenti artar.
21. ayrımın sonu. Sayfa 207.